Kutsal kitabın son bölümünü oluşturan Vahiy kitabının yorumuna başlamadan önce ilk olarak Vahiy kitabının ana hatlarına bakalım. Birinci olarak İsa Mesih'in kişiliği ve görkemli Mesih'ten bahsedilir. Kitabın adı 1. bölüm 1. ayette, yöntemi ise 1. bölüm 2. ayette anlatılır. Kitabı çalışmanın verdiği sevinç 3. ayette ve yazar Yuhanna'dan ve gökteki İsa Mesih'ten selamlar 4. ayette yer alır. 1. bölüm 9 ila 18. ayetler arasında görkemli bedeni içinde ölümden dirilmiş olan Mesih, topluluğun yargılanması, kutsalların kutsalı olan Yüce Mesih'in tanıtılması yer almaktadır. Gelecek olaylarla ilgili zaman dilimleri 1. bölüm 19. ayette anlatılır. 20. ayette ise 7 kandillik ile 7 yıldızın yorumları bulunmaktadır. İsa Mesih'e ait olanlar ve yeryüzündeki topluluk ikinci ana hatta oluşturmaktadır. Mesih'in Efes'teki topluluğa mektubu, Mesih'in İzmir'deki topluluğa mektubu, Mesih'in Bergama'daki topluluğa mektubu, Tiyatra'daki topluluğa mektubu, Mesih'in Sardes'teki topluluğa mektubu, Mesih'in Philadelphia'daki topluluğa mektubu ve Mesih'in Laodikya'daki topluluğuna mektuplar 2. bölüm 3. ayetten 3. bölüm 22. ayetin sonuna kadar yer almaktadır. İsa Mesih'in programı ve cennetteki durum 4. bölüm 22. ayetten başlayarak 3. ana hatta oluşturmaktadır. Bu hattın içerisinde cennette Mesih'le birlikte olan topluluk, Tanrı'nın tahtı 24 ihtiyar, 4 canlı yaratık, 7 mühürlü kitap, Mesih'in Yahuda oymağından gelen aslan ve boğazlanmış kuzu olduğu, cennetteki sayısız meleklerin hamd ve kurtuluş ilahileri, evrenin kralı ve kurtarıcısına evrensel tapınma, 4. bölüm 22. ayetten başlayarak 5. bölüm 14. ayete kadar devam eder. Dünyadaki büyük sıkıntı dönemi ise 6. bölümden başlayarak 8. bölüme kadar konu edilmektedir. 7 mühürlü kitabın açılışı, ilk mührün yani beyaz atlı kişi tarafından ilk mührün açılışı, 2. mührün kızıl atlı kişinin, 3. mührün siyah atlı kişinin, 4. mührün soluk atlı kişi ve 5. mührün açılışı yani şehitlerin davaları ise 6. bölümde ele alınmaktadır. 6. bölümde aynı zamanda 6. mührün açılışı 6. bölüm 12 ile 17. ayetler arasında anlatılır. Ara dönem olarak adlandırılan dönem ise 7. bölümde anlatılmaktadır. 6 ve 7. mühürler arasındaki dönemin nedeni 7. bölüm 7. ayetten başlayarak anlatılır. İsraillerin mühürlenmiş olmaları 7. bölüm 4 ila 8. ayetlerin ana konusudur. Diğer uluslardan kurtulanlar 7. bölümden 9. bölümün 17. ayetine kadar anlatılmaktadır. 7 borazan 8. bölüm 1. ayette anlatılır. 7 borazanın çalınması 8. bölüm 2. ayetten 9. bölüm 21. ayetin sonuna kadar devam eder. Bu ayetler arasında sunaktaki melek ve buhurdanı, ilk borazan ağaçların yanışı, ikinci borazan denizlerin kana dönüşmesi, üçüncü borazan suların acılaşması, dördüncü borazan güneş, ay ve yıldızların vuruluşu, beşinci borazanda yıldızların düşüşü ve çekirge yağmuru, altıncı borazanda Fırat nehrindeki meleklerin çözülüşü ve son olarak altıncı ve yedinci borazanlar arasındaki dönem anlatılmaktadır. 10. bölüme geldiğimizde güçlü melek ve küçük tomar, Yuhanna'nın küçük tomarı yemesi, ulusların zamanının son bulması, ikinci tanığın peygamberlik süresi, ikinci vahiy ve şiddetli depremler konu edilir. 10. bölüm 1. ayetten başlayarak 11. bölüm 14. ayete kadar temel konular bunlardır. 7. borazan ve büyük sıkıntının sonu 11. bölüm 15 ila 19. ayetlerin temel konusunu oluşturur ve cennetteki tapınağın açılışını da anlatır. 7 varlık ve büyük sıkıntı dönemi 12. bölümün ve 13. bölümün temel konusudur. İsrail'in durumu kızıl ejderha, kadının çocuğu olan İsa Mesih, Mikail ejderha ile savaş, ejderhanın kadını kovalaması, İsrail'den geriye kalanlar, denizden çıkan canavar, politik bir güç olarak ortaya çıkan kişi yine 12 ve 13. bölümlerde ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde canavarın tanımı yer alır. Canavar ve ölümcül yara 3. ayette, canavara tapınılması 4 ve 5. ayetlerde, canavarın Tanrı'yı reddetmesi 6, 7 ve 8. ayetlerde ve canavara karşı red ve karşı koymak 13. bölüm 9 ve 10. ayetlerde anlatılır. Yerden çıkan canavar ve dini lider 13. bölüm 11. ayette karşımıza çıkar. Onun tanımı, onun yetkileri ve dünyada yapacağı hileler ve atanması 13. bölüm 18. ayete kadar bize anlatılmaktadır. Büyük sıkıntının sonunun beklenişi 14. bölümde anlatılmaya başlayarak 15. bölümde Tanrı'nın öfkesi 7 tasın boşaltılmasına kadar devam eder. Bu 14. bölümde 144 bin kişi ile kuzu, sonsuz müjdenin duyurulması, Babil yargısının bildirilmesi, canavarın işaretini taşıyanların yargılanması, Rab'be ait olanların yüceltilmesi ve Armagedon'un belirtileri anlatılır. Tanrı'nın öfkesi ve 7 tasın boşaltılması ise 15. bölüm 1. ayetten 16. bölüm 1. ayete kadar büyük sıkıntının son yargısına hazırlık olarak karşımıza çıkar. 15. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında kutsalların cennette adil ve kutsal Tanrı'ya tapınmasını görürüz. 7 altın tas taşıyan 7 meleğin çıkması için cennetteki tapınağın açılışı ise bizlere 16. bölüm 1. ayetten itibaren anlatılmaya başlanır. 1. tas boşalır, 2. tasın boşaltılması, 3. 4. 5. ve 6. tasların boşaltılması 16. bölümde konu edilir. Ara dönem yeryüzünün kralları ve Armagedon'a doğru gidiş yine 16. bölümden bize aktarılır. 2 Babil'in yargılanışı 17 ve 18. bölümlerin konusudur. Büyük sıkıntıdaki sapmış topluluk, canavarın üstündeki büyük fahişe, canavarın büyük fahişeyi yok edişi 17 ve 18. bölümlerde anlatılırken, 18. bölüm aynı zamanda politik olarak Babil'in ticari yargılanışını da konu eder. Babil'in düşüşünün duyuruluşu 18. bölüm 1. ayettedir. Babil'in yargılanmasından dolayı dünyada oluşan sıkıntı 18. bölüm 9 ila 19. ayetlerde anlatılır. Babil'in yargılanması nedeniyle cennette olan sevinç yine 20 ila 24. ayetler arasında aktarılmaktadır. 19. bölümde kuzunun düğünü ve Mesih'in yargı için dönüşü yer alır. Haleluyaları 19. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında görürken, gelin ve kuzunun düğün şölenini 7 ila 10. ayetler arasında 19. bölümde görürüz. Mesih'in Rablerin Rabbi ve kralların kralı olarak dönüşü 19. bölüm 11 ila 16. ayetlerde anlatılır. Armagedon Savaşı 19. bölüm 1. ayetten 21. ayete kadar anlatılmaktadır. Aynı zamanda Armagedon Savaşı ile cehennemin açılışı da başlamaktadır. Ve 20. bölüm bize 1000 yıllık dönemi anlatır. Şeytanın 1000 yıl boyunca bağlanması, büyük sıkıntıdaki kutsalların Mesih ile 1000 yıl egemenlik sürmesi, 1000 yılın sonunda şeytanın serbest bırakılması, şeytanın ateş ve kükürt gölüne atılışı, yargılamanın yapıldığı büyük beyaz tahtın kuruluşu ve şeytanın ateş gölüne atılışı bu 1000 yıllık dönemle ilgili 20. bölümden bize aktarılan konulardır. Sonsuzluğa giriş ve açıklanan sonsuzluk ise 21. bölümden itibaren aktarılmaya başlar. Yeni gök, yeni yeryüzü, yeni Yeruşalim, yeni dönem, yeni Yeruşalim ve sonsuz gelinin tanımını buluruz bu 21. bölüm 9 ila 21. ayetler arasında. Tanrı'nın insanla yeni ilişkisi 21. bölüm 22 ve 23. ayetlerde anlatılırken, yeni yaratılışın yeni merkezi 2. ayette karşımıza çıkar. Yaşam suyu, ırmağı ve yaşam ağacı 22. bölüm 1 ila 5. ayetlerin ana konusudur. Mesih'in bu durumdaki sözü 22. bölüm 6 ila 16. ayetlerde aktarılırken, son çağrı ve uyarı 22. bölümde bizlere aktarılır. Son söz ve dualar ise 22. bölüm 20 ve 21. ayetlerde görülmektedir. Vahiy bölümünün yorumuna başlarken karmaşık duygular içinde olduğumu söyleyebilirim. Tanrı sözündeki en önemli kitaplardan birine başlarken korkuyla koşturuyorum. Ancak bunun büyük bir zevk olduğunu da söylemek isterim. Nedenini şöyle açıklamaya çalışayım. Uzun yıllardır rahatlamak istediğim zamanlarda ya bilimsel, özellikle de gök bilimiyle ilgili bir dergi, kitap ya da tarih psikolojiyi içeren kitaplar okurum ya da bulmaca çözerim. Bunlar benim hobilerimdir. Eskiden özellikle de 15-20 yaşları arasında olduğum zamanlardaki gibi sokak çocuklarını içine alan hikayeler, romanlar şimdilerde okumuyorum. Çünkü kısa sürede olayın nasıl sonuçlanacağını kestirebiliyorum. Tabi bunun yanında da kutsal kitap ve ona ilişkin yazıları da sıkça okurum. Ama her zaman astronomi yani gök bilimsel yazıları okumaktan hoşlanmışımdır. Gökyüzünün o uçsuz bucaksız, sonsuz gibi görünen derinlikleri, o yıldızlar, galaksiler beni her zaman hayran bıraktı. Dostum, kutsal kitapta vahiy diye bir bölüm var ve orada dünyanın sonu anlatılıyor. Bugün dünyada olup bitenleri görünce rahatsız olduğumu söylemek isterim. Tablo karanlık gibi görünüyor ve nasıl yoluna gireceğini de merak ediyorum. O zaman kutsal kitabın son bölümünü açarım ve okumaya başlayınca her şeyin düzeleceğini de görürüm. Bunu biliyor muydunuz? Emerson adında bir yazar, Sever'in üzerindeki şeylerin insanlığı yönettiğini söyler. İlk bakışta şeytan dünyada tatildeymiş gibi görünüyor ama Tanrı her şeyi yoluna sokacaktır. Tanrı kendi denetimini ele alacaktır. Aslında hiçbir zaman bırakmış da değil. Onun oğlu Rab İsa Mesih'in evrenin tahtına oturacağı zamanda geliyor. Şimdi durum umutsuz gibi görünebilir. Karımca bugün dünyanın haline bakıp da iyimser olabilecek kişinin aklından zoru var gibi görünüyor. Dünya çok zor bir durumda. Bununla birlikte ben kötümser de değilim. Çünkü vahiy kitabına sahip biri olarak Mesih'e iman eden herkese şöyle diyebilirim. Korkmayın, her şey yoluna girecek. Her şey Tanrı'nın kontrolünde olacaktır. Aslında ben onunla birlikte olmak isterim. Calvin şöyle diyor. Şimdi kazanıp sonra yitirmektense şimdi yitirip sonra kazanmayı yeğlerim. Ben şimdi yitirmekte gibi görünen taraftayım ancak sonra kazanacağım. Vahiy okuduğum için bunu biliyorum. Umarım siz de benimle birlikte buna katılacaksınız vahiy çalışmamızda. Söylediğim gibi vahiy kitabına korkuyla yaklaşıyorum. Bu kendime güvenmediğimden değil. Pek çok farklı faktörün işe karışmasındandır. Birincisi okuyucu yeterince bilgili olmayabilir. Vahiy kutsal kitabın 66. ve son kitabıdır. Bu buraya gelmeden önce 65 kitabı bilmemiz gerektiği anlamına gelir. Ona zemin hazırlayan kutsal kitap bilginizin olması gerekmektedir vahiy çalışırken. Bu kitaba başlarken dikkatimi yöneltmem gereken ikinci bir etmen söz konusu. Vahiy ile ilgili çalışmayı bu çağda yapmaktır bu da. Çağımız kuşku çağı olmasının yanında umutsuz ve karanlık bir çağdır. Birçok alanda devlet, politika, bilim, eğitim, eğlence, ordu, liderlerin yetersiz kaldığının göründüğü bir çağdır. Kendi üniversite ortamlarında eğitim düzenini sağlayamayan eğitimciler dünyayı yönetecek kişileri nasıl yetiştirecekler merak ediyorum. İş alanında birçok dolandırıcı var. Televizyonda konuşan oyuncuları biraz dinlediğimizde söyleyecek fazla bir şeylerinin olmadığını da görüyoruz. Çok konuşup kayda değer bir şey söylemeyen insanlar. Toplumdaki grupların hiçbiri çözüm önermemektedir. Onlar liderlik alanında yetersiz durumdadır. Ahlaki bozulmadan ve çözümsüzlükten insanları kurtarabilecek kimse şu anda görünmüyor. Zor bir zamanda yaşıyoruz. Bence kilise tarihinin en kötü dönemlerinden birindeyiz. Bazı bilgili kişiler bugüne ilişkin ilginç şeyler söylüyor. Vaizlerden değil, diğer alanlarda önde gelen kişilerden şimdi söz ediyorum. Atom bombası üzerinde çalışmış olan bir uzman Dr. Urey, yıllar önce bir dergide şöyle yazdı. Ben korkan biriyim ve sizi de korkutmak istiyorum. Başka bir uzman Dr. John Matt, bir dünya turu dönüşünde şöyle söyledi. Çağımız dünyanın şimdiye dek yaşadığı en tehlikeli dönemdedir. Nereye gittiğimizi de soruyordu. Ardından ekliyordu. Gördüğüm insanlık trajedisini düşününce ve Hristiyan ideallerinin boşa harcandığına baktıkça Tanrı'nın doğrudan eyleme geçmeye hazırlandığını düşünüyorum. Bir üniversite dekanı yıllar önce şu sözüyle birçok kişiyi şaşırttı. 6 ila 21 yaş arasındaki kişiler için eğitime yönelik çabalarımız boşuna gibi görünüyor. Ardından da dünyada yaşam fazla sürmeyebilir diye ekledi. Bu nedenle de yetişkinlere eğitmenin gerekli olduğunu düşünüyordu. Winston Churchill şöyle söylemişti. Az bir zaman kalmış olabilir. Tanınmış çeşitli dergilerde editörlük yapmış olan Mr. Lewis, savaştan sonra ilk dönemlerin arasında olan bir grup müjdeciye bir konuşma yapar. Çocukken Çin'de bir müjdeci olan babasıyla Mesih'in 1000 yıllık döneminden önce gelmesi üzerinde sık sık konuşurlardı. Ve buna inanan herkesin fanatik olduğunu da düşünüyordu. Ve bu kişi şöyle söylüyor. Acaba gerçekten önemli değil miydi? Bir dergide bir Hristiyanın görevi nedir başlıklı yazıda yazar şöyle söyler. Hristiyan birinin görevi dünyanın sonuna hazırlanmaktır. Amerikalı tarihçi Dr. Charles D. Baird şöyle söyler. Tüm dünyada geleceğin ufkunu araştıran düşünürler ve araştırmacılar uygarlığın değerlerini belirlemeye ve kaderini tayine çalışmaktadır. Başka bir makalede şöyle okudum. 5 kıtanın duvarındaki el yazısı bize yargı gününün yakın olduğunu anlatıyor. Son günlerde zamanımız azaldı, dünyanın sabrı tükendi, yaşam dediğimiz her şeyin sonu yakındır. Elimizdeki son şans, son çok uzakta değil gibi sözleri duyuyoruz. Bir eski Amerikan başkanı tüm dünyayı içine alacak ahlaki bir düzelme olmadığı takdirde bir gün atomik bir patlamada toz olup gidecek olan bizler için hiçbir umut yok demektedir. Bu resmi daha da kasvetli bir hale getirmek istersek modern kilisenin bu çağın sorunları için çözüm getirmediğini de buna ekleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kiliselere katılıp üye olanların sayısında büyük bir artış oldu ama bu yalnızca birkaç yıl sürdü. 1956'da %35'e çıktı. Bu Protestan Kilisesi'nin üye oranının en yüksek olduğu zamandı. Bu aynı zamanda Tanrı için gayretli kişiler anlamına da geliyordu. O zaman zenginlik zamanıydı ve önemli projeler de yapıldı. Ancak son yıllarda kilise zayıflamakta ve topluma etki edememektedir. Dünyanın bozukluğu hakkında herkes bir şeyler söylüyor. Dünya liderleri de sürekli bundan söz ediyorlar ama kimse bir çözüm sunmuyor. Bugün dünyaya bakınca gerçekte bozuk olduğunu görürüz. Uzun bir zamandan beri üst düzeydeki yetkililer geleceğe bakarak büyük bir krizin yaklaştığını söyler. Bugün yaşıyor olsalardı acaba ne söyleyeceklerdi? Çünkü artık günümüzde her tarafta krizler var. Bunun sonucu olarak da Vahiy kitabına duyulan ilgi artmaktadır. Önde gelen yorumcular Vahiy kitabındaki ayrıntılar üzerinde farklı görüşler ileri sürseler de temelde 4 yaklaşım söz konusudur. Şimdi gelin Vahiy kitabının yorum biçimlerini inceleyelim. Birinci yorum biçimi şudur. Geçmiş zamana dayanan yorum biçimine göre Vahiy'dekiler geçmişte gerçekleşti. Yuhanna'nın zamanındaki bölgesel göndermelerle ve Neron ya da Domitian'ın zamanıyla ilgiliydi. Renan çok sayıda Alman uzman ve bazı ünlü yorumcular bu görüşteydi. Vahiy kitabının amacı zulüm gören imanları rahatlatmaktı ve o dönemdeki Hristiyanlar rahatça anlayabilsinler diye simgelerle yazılmıştı. Kitap elbette ki Tanrı'nın halkını rahatlatmak amacını taşıyordu ve yüzyıllardır da bunu yapar. Ancak böyle bir yorum yöntemi Vahiy kitabının kutsal kitaptan soyutlanıp bugün için anlamsız hale gelmesine yol açar. Sanırım bu yöntem yanıtlanmıştır ve bugün için bu yaklaşımın fazla bir değeri yoktur. İkinci olarak tarihsel yorum yöntemine göre Vahiy kitabında yazılanların yerine gelmesi Yuhanna'nın gününden bu yana tüm kilise tarihi boyunca devam eder. 7 kilise ile ilgili olarak baktığımızda bu görüşün doğru olduğu yerler var. Ancak Vahiy kitabının peygamberlik kitabı olduğu da çok açıktır. Üçüncü olarak tarihsel ve ruhsal yorum yöntemi tarihsel yöntemin daha gelişmiş bir biçimini oluşturur. Ve bunda Sir William Ramsay'in çabası bulunur. Buna göre iki canavardan biri Roma'nın imparatorluk tarafı, diğeri ise taşra tarafıdır ve kitabın amacı Hristiyanları cesaretlendirmektir. Vahiy büyük oranda yerine gelmiştir ve bugünkü kilise için yalnızca ruhsal dersler içerir. Bugün 1000 yıllık döneme inanmayanlar büyük oranda bu görüşü kabul eder. Bu ise kitabın amacını dağıtıp bozmaktadır. Bir kutsal kitap okulunda 1000 yıllık döneme inanmayanların bakış açısıyla Vahiy kitabını araştırmış ve Yunancasına bakmıştım. Vahiy'deki gerçeklerin bir tek cümleyle önemsiz bir hale gelebileceğini görmek benim için şaşırtıcı oldu. Bunların hepsi simgedir. Ancak simgeledikleri şeyin ne olduğunu hiçbir zaman açıklayamıyorlardı. Onların sorunu da buydu. Bu görüşten yola çıkıldığında gayet sıra dışı yorumlara ulaşılır. Kimisi bir simgede Luther'i ve Reform hareketini görürken bir başkası matbaayı görebilir. Bence bu tür yorumlar Vahiy kitabının amacını zedelemektedir ve doğru değildir. Dördüncü yorum şekli ise gelecekçi yorumdur. Gelecekçi yorum yöntemi ise 1000 yıllık dönemin öncesine inananlarla birlikte benim de benimsediğim görüştür. Vahiy'i öncelikle bir peygamberlik kitabı olarak görürler bu görüşte olanlar. 1000 yıllık dönem öncesi görüşünü savunanlar Vahiy kitabı ile uyumlu bir yorum şekli izlemektedirler. Bunu ana hatlarda da göreceğiz. Yüceltilmiş Mesih'in esinlemesiyle başlar. Sonra inanlılar topluluğu tüm tarihiyle birlikte aktarılmaktadır. Ve daha sonra 3. bölümün sonunda inanlılar topluluğunun Mesih 1000 yıllık krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelirken onunla birlikte gelin olarak gelmek için göğe alındığını görürüz. Bu bir sınanma zamanı olacak ve o zamanın sonunda da şeytan kısa bir süre için salınacaktır. Ardından son isyanın bastırılmasıyla sonsuzluk başlayacaktır. Vahiy kitabının genel kabul gören yorumu da budur. Günümüzde bazı eleştirmenler bu görüşü küçümseyip sert bir şekilde karşı çıkmaktadır. Din eğitimini almamış ancak zaman zaman vaaz veren biri yazdığı eleştiri kitabında benim kendi savlarımı yanıtlayamayacağımı belirtti. Bir sabah ofisime gitmek üzereyken beni evden aradı. O sıralarda biraz rahatsızdım ve fanatik biriyle derin bir tartışmaya girmek istemedim. Onun sorduğu soruları yanıtlamadığım için böyle düşündüğümü sanıp bunu dile getirmiş. Oysa ben yıllar içerisinde şunu gördüm ki birisi öğrenmek için sormuyorsa sorulan sorular hep tartışmak için yapılır ve bu türden tartışmaların da yarar getirmeyeceği açıktır. İnatlaşmaktan, sertleşmekten, kavgadan, kalp kırmaktan başka bir işe yaramadığına bu tür tartışmaların tanık oldum. Bu kişi gelenekçi olan görüşün yeni bir görüş olduğunu öne sürüyordu. Son yıllarda diğer görüşlerde olduğu gibi bu görüşte de büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Genç bir kişiyken 1000 yıllık dönem sonrası görüşü hakkında da bilgim oldu. Onlara göre dünya her geçen gün iyiye doğru gitmektedir. Kilise herkesin iman etmesini sağlayacak ve sonra da egemenlik sürmek üzere Mesih gelecektir. Bugün buna inanan kimse yok gibi. İki dünya savaşı ve çok sayıdaki krizden sonra bu görüşü savunanlar yok denecek kadar azaldı. Biraz sıkıcı olsa da geçmişte yaşamış ve Mesih'in dönüşünü beklemiş olan bazı kişilerin görüşlerine de şimdi yer vermek istiyorum. Onlar büyük sıkıntıyı ya da 1000 yıllık dönemi değil, onu yani İsa Mesih'i bekliyorlardı. Bizim de savunduğumuz bu 1000 yıllık dönem öncesi görüşün temelinde bu beklenti bulunur. Elçi Paulus'la birlikte çalışmış olan Barnaba'nın şöyle dediği belirtilir. Gerçek sep günüyle ilgili Mesih'in egemenlik sürmeye geleceği 1000 yıllık dönemdir. Roma gözetmeni olan Clement İsa'dan sonra 96 yılında şöyle der. Gününü bilmesek de her saat Tanrı'nın egemenliğinin beklentisi içinde olalım. İzmir gözetmeni Polikarp İsa'dan sonra 108 yılında tahtaların üzerinde yakılarak öldürülürken şöyle dedi. O bizi diriltecek ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Bir başka gözetmen, Antakya gözetmeni Ignatius ve dönemin tarihçilerine göre elçi Petrus'un ardından gelen kişidir şöyle der. Zamanı düşünün ve onu bekleyin. Hierapolis'in gözetmeni Papias İsa'dan sonra 116. yılda Yuhanna'yı görmüş ve dinlemiştir ve şöyle der. Mesih'in yeryüzündeki krallığı kurulurken 1000 yıllık bir dönem olacak. İsa'dan sonra 150 yılında yaşamış Martri şöyle diyordu. Biz ve Ortodoks sayılabilecek tüm imanlılar Yeruşalim'de 1000 yıllık bir dönemin olacağını biliyoruz. Bunu Hezekiel ve Yeşaya da dile getirmiştir. Lyons gözetmeni İrenios'un İsa'dan sonra 175 yılında İsa'nın babasının egemenliğinde tekrar geldiğinde asmanın ürününden içeceğiyle ilgili şunları söylediğini biliyoruz. Bu yalnızca Rabbimizin kişisel olarak yeryüzüne dönmesiyle mümkündür. Tertullus İsa'dan sonra 200 yılında şöyle der. Yeryüzünde bir krallık vaadinin verildiğini itiraf ediyoruz. Martin Luther ise Mesih'in gelişinin çok uzak olmadığını düşünelim demektedir. Calvin 3. kitabında şöyle yazar. Kutsal kitap hepimizi Mesih'in gelişini beklemek üzere birleştirmektedir. Kanon, Clement, Ignatius, Justin Martyr ve Irenaeus gibi ilk Hristiyan önderler 1000 yıllık dönemi başlatmak üzere Rab'bin hemen döneceği beklentisi içindeydiler. İmanlar topluluğunun ilk sevgisini bırakıp dünyanın gücüne bağımlı haline gelmesiyle güveyi bekleyen gelin olma durumu sona erer. Ardından da onun gelişini beklemeyi değil, yeryüzünde egemenlik sürmeyi seçerler. Dr. Elliot şöyle yazar. Origen ve Vahiy'i reddeden birçok kişi hariç tüm ilk yorumcular 1000 yıllık dönem öncesine inanmaktadırlar. Geisler'ın kilise tarihi ve kutlu umutla ilgili çalışmalarında şunlara rastlarız. Bu o denli belirgindir ki onu hiç duraksamadan bu çağın genel inanışı olarak kabul edebiliriz. Başka bir yorumcu elçilerden sonraki dönemde tüm önde gelen imanlar bu görüşteydi diye bildirmektedir. Dr. Adolf von Harnack şöyle yazar. Irenaeus, Hippolytus, Tertullus gibi ilk kilise önderleri ilk kilisenin geleneği de aynı yönde olduğundan buna inanıyorlardı. 3. ve 4. yüzyıllarda Yunan yorumcularının etkisinden uzak kalmış olan Latin ilahiyatçıları da aynı görüşteydi. Tüm bu alıntıların elçilerin zamanından ilk yüzyıllara dek kutsal kitabın yorumunda egemen olan görüşün 1000 yıllık dönem öncesi görüşü olduğunu kanıtladığını düşünmekteyim. İlk kilisenin önde gelen kişilerinin 1000 yıllık dönem öncesi görüşünde olduklarını görmek bizim için ilginçtir aynı zamanda cesaret vericidir.